Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Mehr 1400, Hicri Kameri 8 Rebiülevvel 1443 ve Miladi Takvimle 15 Ekim 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Sayın Hüseyin Yeşili ile İmam Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başlaması üzerine yapılan röportaj, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü Sağlık Bülteni ve İran'ın Dua Harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Kandahar'daki terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Lübnan'da huzur ve istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptı. Amerika, Hizbullah'a karşı suçlamalarını yeniledi. Komutan Selami, devrim muhafızları hızlı reaksiyon operasyonu için hazırlıklıdır, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Manguş'la bir araya geldi. Amerika ile Yunanistan savunma anlaşmasını uzattı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kandahar'da Fatimiye Camii'ne düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bir kez daha İslam ve Müslümanların düşmanlarının tekfirci teröristlerin eliyle yeni bir cinayet işleyerek Cuma namazına katılırken bir grup mazlum Afgan'ın kanını aktığını belirtti. Açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı onlarca masum insanın şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanan Kandahar'da Fatimiye Camii'ne düzenlenen hain terör saldırısını şiddetle kınayarak aziz şehit aileleri ve Afgan halkına başsağlığı dileğinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca bir kez daha İslam ümmetinin düşmanlarının tefrika amaçlı komploları hakkında uyarıda bulunarak Şii-Sünni birliği ve beraberliğinin korunmasına ve radikalizm ve şiddetin reddedilmesine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Kunduz'daki terör saldırısına da işaretle Şii ve Sünnilere ait mezhebi merkezler ve toplantı alanlarının korunmasına yönelik çabaların artması çağrısında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Şii camiye düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınadı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Kandahar'da Şiilere ait camiye düzenlenen terör saldırısını kınayarak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Açıklamada Kunduz olayının ardından yaşanan bu olayın üzüntüyü artırdığına işaretle Taliban yetkililerinin bu tür terör olaylarıyla mücadele için kararlı adımlar atmasının beklendiği ifade edildi. Bu saldırıda Cuma namazına katılan en az 32 kişi şehit olurken 52 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz yıl meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı protesto edenlere yönelik düzenlenen silahlı saldırıya tepki göstererek, İran, Lübnan'da istikrar ve barışın korunmasının önemine vurgu yaparken, Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Lübnan halkı, hükümeti ve ordusunun bu ülkenin direnişinin yanı sıra birlik ve beraberliğiyle her zaman olduğu gibi Siyonist rejimden kaynaklanan ve bu rejim tarafından tasarlanarak uygulanan fitne ve komploların üstesinden gelebileceğine inanıyoruz, dedi. Lübnan liman patlamasının ardından yürütülen soruşturmayı barışçıl bir şekilde protesto eden masum Lübnan halkına ateş açılmasını kınayan Hatipzade, Lübnan hükümeti ve yetkililerinin bu tür cinayetlerin faillerini ve bu ülkenin halkı arasında fitne çıkaranları tutuklamak için derhal harekete geçmesi gerekiyor ifadesinde bulundu. Hatipzade, Lübnan halkı, hükümeti ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara acil şifalar diledi.
Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Beyrut'ta dünkü olaylara gösterdiği tepkide Hizbullah'a karşı suçlamalarda bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün düzenlediği bir basın toplantısında Hizbullah'a karşı suçlamalarını yineleyerek Hizbullah'ın terör faaliyetlerinin Lübnan'ın güvenlik, istikrar ve egemenlik hakkını zayıflattığını söyledi. Oysa Hizbullah direniş cephesinin esas üyelerinden biri olarak bölgede Amerikan Siyonist cephesinin komplo ve eylemlerine karşı koymakta esas rol ifa etmekte. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Beyrut'taki olaylardan endişe duyduğuna işaretle Lübnanlı siyasileri itidalle ve dış müdahale olmadan mevcut meseleleri çözüme kavuşturmalarını istedi. Dün Beyrut'ta Adalet Sarayı önünde Beyrut patlamasını soruşturan yargıç Tarık Bitar'ın icraatını bir grup Lübnanlı protesto ederken silahlı kişiler eylemcileri ateş etmeye başladı. Saldırı sonucu en az 7 kişi hayatını kaybederken 60'tan fazla insan da yaralandı.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin hızlı reaksiyon operasyonu için hazırlık seviyesine ulaştığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, yakın gelecekte hareket halindeki gemileri hedefleyebilen 2000 kilometrelik menzile sahip olan seyir füzeleri geliştireceğiz, dedi. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami bugün Fars Körfezi adalarında ve stratejik Hürmüz Boğazı'nda konuşlandırılan devrim muhafızlarına bağlı deniz birimlerini ziyaret etti. Tümgeneral Selami her türlü tehditle başarılı bir şekilde başa çıkmaya ve savunma ve saldırı güçlerinin düşmanlara sert yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. Tümgeneral Selami, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin gelişmiş gemiler, uzun menzilli insansız hava araçları ve deniz güdümlü füzelerin üretimi başta olmak üzere tüm güç alanlarında kayda değer başarılara imza attığını belirtti. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, deniz seyir füzeleri alanında 35 ve 90 kilometre menzilli füzelerden 300 ve 700 kilometre menzilli füzelere ulaştık. Yakın gelecekte hareket halindeki gemileri hedefleyebilen 2000 kilometrelik menzile sahip olan seyir füzeleri geliştireceğiz, dedi.
İran Silahlı Kuvvetler Başkomandanı Siyasi Akademi Ofisi Başkanı Hucetul İslam Al-Saidi, İran Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği tatbikatlardan amacın bölgedeki dostlara ümit ve güven vermek ve düşmanları uyarmak olduğunu vurguladı. Saidi, ülkenin kuzeybatısı ve iç kesimlerinde düzenlenen tatbikatlara işaretle bu tatbikatlarla düşmanların bu ülke topraklarına yan gözle bakması halinde kendi caydırıcılık gücünün düzeyini onlara göstereceklerine dair uyarı verdiğini kaydetti. Saidi, ülkenin kuzeybatısı ve iç kesiminde son sıralarda düzenlenen tatbikatların İran'ın komşuluğundaki son meselelerle ne kadar bağlantılı olduğuna dair bir soru üzerine tüm sınırlarımızda hazırlıklı olmalıyız. Tüm bu girişimler ve provalar ülkenin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını koruyanların hazırlığını yoklamak içindir ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Riyad'ın Tahran ile müzakere için ciddi olduğunu belirtti. Financial Times gazetesine konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran ile ikili görüşmelerde ilerleme sağlandığını vurguladı. Tahran-Riyad arasındaki ikili görüşmelerin sürdüğüne dikkat çeken Ferhan, Suudi Arabistan'ın İran ile her alanda işbirliği ve ilişki kurmak istediğini kaydetti. Financial Times, Suudi Arabistan'ın İran'ın Cidde'de başkonsolosluk ve İslam İşbirliği Teşkilatı için temsilcilik açma talebini incelemekte olduğunu yazdı. Suudi Arabistan Al Ahbariye TV kanalı da geçtiğimiz hafta Tahran ile Riyad arasındaki görüşmelerin düzenlenmekte olduğunu, bu görüşmelerin bölgede istikrar sağlayacağını duyurdu.
Batı İran İslam Cumhuriyeti medyasına yönelik uyguladığı kısıtlamalarının devamında bu kez Press TV'nin Instagram hesabını kapattı. Press TV Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Instagram, Press TV sayfasının Amerikan video ve fotoğraflarını paylaşma platformuna erişimine yasakladı. İran'ın İngilizce yayın yapan televizyon kanalın kendi hesabına erişebilmesi mümkün değil. Press TV 2015 yılında Instagram hesabını açarak Batı medyasında az rastlanan haberler ve olaylara ilişkin video ve fotoğrafları kendi muhataplarıyla paylaşmaya başlamıştır. Amerika Adalet Bakanlığı bu sene Press TV web sitesinin domenine erişimi yasakladı ve ardından YouTube'da benzer bir girişimde bulundu.
Polonya'nın Tahran Büyükelçiliği, İran'a 1 milyon doz korona aşısının bu ülke tarafından hediye edildiğini duyurdu. Polonya'nın Tahran Büyükelçiliği bu bağlamda paylaştığı bir tweette, yarın Polonya'nın İran'a hediye ettiği 1 milyon doz AstraZeneca aşısının ortak bir soruna karşı İran milleti ile dayanışma işareti olarak İran'da aşılamaya destek amacıyla Tahran'a gönderileceğini bildirdi. Dün de Rusya'dan 400 bin doz Sputnik V aşısı İran'a getirildi. İran genelinde korona aşılaması dışarıdan getirilen ve içeride üretilen aşılarla devam etmekte.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada ülkede koronadan 197 vatandaşın daha yaşamını yitirdiği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 197 kişinin yaşamını yitirdiği 11.857 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123.695'e, vaka sayısı ise 5.765.904'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 4.924'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.294.981'e ulaştığı ifadeleri kullanıldı.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la bir araya geldi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü ilk konuğumuz kardeş Libya'nın Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile ikili ilişkilerimizi ve gündemimizdeki konuları ele aldık" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Libya'nın istikrar ve refahına katkılarının süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Seçimlerin özgür, adil ve güvenli şekilde yapılmasını destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Türk lirası dolar karşısında Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmalarına devam etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü gece vakti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Merkez Bankası Başkanı iki yardımcısını görevden aldı. Ancak bu karar Türk lirasındaki değer düşüşünü engellemedi ve 1 dolar 9 lira 18 kuruştan ve 1 euro da 10.5 liradan işlem görmeye başladı. 2019 yılından beri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 kez Merkez Bankası kadrosunu değiştirdi. Uzmanlar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu girişiminin Merkez Bankası'nın bağımsızlığını gölgelediğine inanıyorlar. Erdoğan, faizin artmasına karşı çıkarak faizdeki artışın enflasyonun artması ve sonuçta ekonomi ve üretimin büyüme hızının düşmesine yol açacağına inanıyor.
Yunanistan ve Amerika mevcut ortak savunma anlaşmasını genişleten ve uzatan yeni bir anlaşma imzaladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Amerika ziyareti sırasında imzalanan anlaşmanın ardından konuşan Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın 5 yıl uzatıldığını ve süresiz hale gelmesinin mümkün olduğunu söyledi. Reuters'in aktardığına göre Blinken, bu anlaşma Yunanistan'daki askerlerimizin daha fazla noktada faaliyet göstermesi ve eğitim vermesini sağlayacak dedi. Yunanistan birkaç hafta önce de Fransa ile bir savunma anlaşması imzalamıştı. Bu sabah konuyla ilgili bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı ülkeler de gücünü ve boyunu aşan bir şekilde Doğu Akdeniz'de rol kapmaya çalışıyorlar. Hem Avrupa Birliği hem NATO içinde ayrıca ittifaklar yapılması hem Avrupa Birliği'nin savunma gücünü hem de NATO'yu bölecek, bunu görüyorlar demişti.
Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Totayan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ'da düzenlediği saldırıda 6 askerin yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Tatoyan, olayın Karabağ'daki Nurşen köyünde meydana geldiğini belirterek, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri karakolları köyün hemen yanında konuşlandırılmıştı. Güneyinde ve Karabağ'ın diğer birkaç sivil yerleşim yönünde de silah sesleri duyuldu, açıklamasını yaptı. Tatoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermeni sivil yerleşim yerlerinin yakınında bulunması, halkın güvenliği ve huzuru için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve bu yaşam hakkının ihlalidir dedi. Karabağ İnsan Hakları Savunucusu Gekham Stefanyan yaralı askerleri ziyaret ettiğini, bölgede şu anda herhangi bir savaş durumu olmadığını söyledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir askerin saat 18.15 sıralarında Karabağ güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü açıklamış, Karabağ güçleri ise bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
Gazze sakinleri bugün Filistinli esirlerle dayanışma amacıyla Uluslararası Kızılay Cemiyeti'nin bu bölgedeki merkezi önünde cuma namazı kıldılar. İslami Cihat liderlerinden Davud Şahap bugün Gazze'de cuma namazında yaptığı konuşmada tutukluların serbest bırakılması için tüm seçenek, yol ve araçların direnişin elinde olduğunu söyledi. İslami Cihat üyesi direnişin esirlerin tahliyesi için işgal rejimiyle mücadele için hazır olduğuna temasla arabulucu taraflarla esirlerin açlık grevinin uzamasının onların hayatını tehlikeye soktuğunu ve bu hareketin esirlerin sağlık durumunun bu noktaya gelmesine izin vermeyeceğini ilettiğini kaydetti. İslami Cihat sözcüsü Tarık İzzettin de dün yaptığı açıklamada 150 esirin açlık grevine gittiğini bildirdi. İşgal rejimi Zindan İşleri Kurumu 6 Filistinli esirin Celbu zindanından firar etmesinden sonra esirlere karşı yasa dışı eylemlerini daha da tırmandırmıştır.
Sırada bültenimizin son haberi var. Irak Sadr Hareketi Siyasi Kurulu Başkanı Nesar Errabi yeni hükümette başbakan adayının Sadr Hareketi'nden olacağını söyledi. Rabi bu bağlamda yaptığı konuşmada yeni hükümetin siyasi anlaşma ve mutabakata bağlı olmadığını ve hükümetinin anlaşmalı bir hükümet olmayacağını ve çeşitli siyasi tarafların bu hükümete katılacağını kaydetti. Rabi yeni hükümette muhalefetin de yer alacağını işaretle Sadr Hareketi'nin partizan hakkını ulusal hakkı çevireceğini vurguladı. Irak Seçim Komisyonu tarafından yapılan ilk sonuçlara göre Sadr Hareketi 72 sandalye kazanmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarıyla yayınımıza devam ediyoruz. İlk yorumumuz Tahran ve İslamabad arasında dayanışma isteği. Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Esad Kayser, bölgesel meseleler konusunda Tahran ve İslamabad arasında daha fazla dayanışma ve işbirliğinin yapılmasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti'nden parlamenter heyeti ile bir araya gelen Esad Kayser, iki ülke arasında yeni sınır kapısının açılmasını, sınırın iki tarafındaki insanların ticaretini ve geçişlerini kolaylaştıracağına neden olacağını ifade ederek, bölge halkının geçim kaynaklarının iyileşmesinden memnun olduğunu söyledi. Yaklaşık 1000 kilometre ortak sınıra sahip olan İran ve Pakistan, her zaman gelişmekte olan olumlu ilişkilere sahip olmuştur. İki ülke sadece komşu değil, aynı zamanda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, ECO ve de Şanghay İşbirliği Örgütü'nün önemli üyelerindendirler. Pakistan'da Fars dilinin yüksek konumu ve derin kültürel ve dini yakınlığı, bu ülke halkının da aralarında ticaret ve turizmin de bulunduğu çeşitli boyutlarda ikili ilişkilerin gelişmesini istemelerine sebep oluyor. Bölge meseleleri uzmanı Hüseyin Muhammedi, İran ve Pakistan ilişkilerini değerlendirmede şöyle diyor. İran ve Pakistan yakınsama potansiyellerine sahip olmaya ve yaklaşık 280 milyon nüfus kapasitesine ilaveten ikili ilişkileri geliştirmek için daha fazla tanımlanması gereken çok fazla potansiyele sahipler. Fakat yine de Pakistan Ulusal Meclis Başkanı'nın da üzerinde vurgu yaptığı ikili ilişkilerde daha fazla dayanışma ise, İkili ilişkiler ve ticari ve ekonomik konuların daha derinden ve fazla anlaşılmasını gerektiren çok önemli ve stratejik bir konudur. Bu, Tahran ve İslamabad arasındaki stratejik boyutlardaki ilişkilerin bölgedeki kolektif ve kamusal çıkarlar dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu konuda gündeme getirilen ve vurgulanan konular arasında terörle mücadele ve Afganistan krizi başta olmak üzere bölgesel sorunların çözümüne yardımcı olmak gibi güvenlik konuları yer almaktadır. Eğer bölgedeki tüm ülkeler tek yanlı siyasetleri bir yana bırakarak bölgenin gerçeklerini ve toplu çıkarlar ekseninde bölgesel koalisyon ve vahdetin zaruretine dikkat ederek kendi siyasetlerini düzenlerlerse, hiç şüphesiz bölgede sadece kalıcı güvenlik sağlanmaz, üstelik yabancılar da bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale cesareti ve güçleri olmayacaktır. Tahran'da bulunan siyasi meseleler uzmanı Pir Muhammed Mollazehi bu konuda şöyle diyor. İran ve Pakistan ilişkileri, ikili meseleler, bölgesel şartlar ve uluslararası yönelmelere dayalı şekilleniyor. Burada iki konu çok önemlidir. Birincisi, ortak sınırlarda terörist gruplar ve uyuşturucu kaçakçılığından oluşan sınır meseleler ve ikincisi de son günlerde çözülmesi için daha fazla bölgesel işbirliğini gerektiren Afganistan meselesidir. Her halükarda İran İslam Cumhuriyeti her zaman bölgesel meselelerin dayanışma ve toplu işbirliği ile çözülmesi için hüsnü niyetini göstermiştir. Tahran açısından bölgesel meseleler ve sorunlar sırf bölgesel işbirliği ile çözülür, fakat eğer bazı ülkeler bölgenin toplu çıkarlarını ve hayrını dikkate almadan Afganistan gibi bölgesel meselelere karşı başka ülkeleri kendi çıkarları ve isteklerine paralel hareket ettirmeye çalışsalar dayanışma için güçlü temellere sahip olamazlar. Bu yüzden bölgede kalıcı güvenlik ancak bölge ülkelerinin sadece slogan atmaktan uzak kalarak uygulamaya geçmeyi gündemlerine alıp yabancı müdahalelerin mevcut durumu daha da karmaşık bir hale sokmaya izin vermemeleri halinde sağlanır.
Tarhan Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne dönüşü, şüpheler ve belirsizlikler başlığı altında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün Amerika'yı İnsan Hakları Konseyi'nin 18 üyesinden biri olarak seçti. 3 yıl süren konseyin dönemi Ocak 2022'de başlayacak. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin üye ülkeleri her dönem için gizli oylamayla seçilir. Amerika ise bu dönemde toplam 193 oydan 168'ini kazanarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne üye oldu. Amerika, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Siyonist rejime karşı önyargılı bir yaklaşım sergilediğini iddia ederek 2018 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı. Böylece 3,5 yıl aradan sonra Amerika eski yönetiminin Donald Trump'ın başkanlığında tek taraflı çıkışından sonra tekrar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne katıldı. Amerikan Başkanı Joe Biden, Ocak 2021'de Beyaz Saray'da göreve başlaması ardından eski başkan eylemlerini tersine çevireceğini ve Trump yönetiminin Amerika'yı ayırdığı anlaşmalara ve kurumlara geri döneceğine dair söz verdi. Bu kurumlardan biri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ydi ve Biden yönetimi 10 aylık bir gecikmeyle bu vaadini gerçekleştirdi. Biden yönetiminin insan hakları ve desteklerine dair tüm iddialarına rağmen şimdiye kadar Amerika'ya muhalif veya Çin ve Rusya gibi rakip hükümetlere karşı yaptırımların uygulanması ve eleştirilere rağmen Washington'un acaba kendi ülkesinde işlenen sayısız insan hakları ihlallerini resmen tanıyacağı ve onları bertaraf edeceğini kabul edip etmeyeceğine bakmak gerekir. İnsan Hakları Konseyi şimdiye kadar çeşitli raporlarda Amerika'da yaygın ırkçılık, tutukluların haklarının ihlali, kızılderili haklarının ihlali, kadın haklarının ihlali, yasa dışı göçmenlere ve sığınmacılara insanlık dışı muamele gibi birçok örneğe değinerek onların giderilmesini istedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, insan hakları konusunda bayraktar olduğunu iddia eden Amerika'da özellikle siyahilerin sömürülmesi ve insanlık dışı durumu ve Amerika'da sistematik ırkçılığı eleştirdi ve bir değişiklik çağrısında bulundu. Buna rağmen Washington her zaman konseyin isteklerine karşı kayıtsız kalmıştır. İslami Şura Meclisi Dış Siyaset ve Ulusal Güvenlik Komisyon üyesi Bayan Sara Fellah bu konuda şöyle diyor. Amerika bizzat toplumun çeşitli kesimleri arasındaki sınıf farkı, cinsiyet, ırk ve ekonomik farklılıklardan acı çektiği bir dönemde diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor. Ve demokrasi oluşturmak ve diktatörlükle mücadele bahaneleriyle rejimleri değiştirme ortamı oluşturuyor. Bu arada Biden görevin başında insan haklarını ihlal eden müttefikleri ve özellikle de Arabistan ile ilişkileri gözden geçireceği vaadinde bulunmuştu. Suudi rejim sadece Arabistan'da vatandaşların haklarını geniş çapta ihlal etmekle kalmıyor, üstelik 2015'te Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Yemen'e karşı acımasız bir savaş başlatarak bu ülkede hava ve kara saldırıları ile binlerce sivili kana bulayıp bu yoksul Arap ülkesinin altyapısını yerle bir etti. Suudi koalisyonun defalarca insan hakları kurumlarınca kınanmasına rağmen Amerika ve Avrupalı müttefikleri bu savaşta Riyad ve Abu Dhabi'ye istihbarat ve askeri lojistik desteğe devam ediyorlar. Biden seçim propagandalarında Riyad'a karşı sloganlar atması ve Yemen savaşını stratejik facia nitelemesine rağmen Beyaz Saray'a girmesiyle bir kez daha Suudi Arabistan'ı kendi yakın müttefiki bildi ve Riyad ve Abu Dhabi'ye silah satışına devam etti. Burada sorulması gereken soru şu ki, acaba Amerika İnsan Hakları Konseyi'ne tekrar üye olmakla eski hatalarını düzeltmek mi istiyor yoksa bu konseyi kendi çıkarları doğrultusunda sırf bir araç olarak mı kullanmak istiyor? Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feribe. Değerli dinleyiciler, Hicri Kameri 260 yılının 8 Rebiülevvel tarihinde Ehl-i Beyt halkasının 11.sinin 28 yaşındayken şehadetinin ardından hak yolundan habersiz Ehl-i Beyt düşmanları sevince kapılıp artık yeryüzünde insanları hidayete erdirecek imamın ve kılavuzun kalmadığını düşündüler. Ancak yeryüzü hiçbir zaman ilahi kılavuz ve hidayete erdirenden yoksun bırakılmadı değerli dinleyiciler. Ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın oğlu Ehl-i Beyt imamlarının 12.si Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru semaya giden yolu açacak isim olarak insanlar arasında varlığını sürdürüyor. Şimdi biz bu münasebetle ilgili Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başlaması konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Din alemi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil hocamız bizimle birlikte. Hüseyin hocam hoş geldiniz efendim.
Sağ olun.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu konu ve aslında bu tarihi olayla ilgili biliyorsunuz her zaman bu olayın yıl dönümünde çok önem verilerek bu konu etrafında duruluyor Hüseyin hocam. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başlaması ve tabii Hazreti İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadetinin ardından bu münasebetin baş göstermesi o dönem nasıl anıldı ve şimdiye kadar nasıl sürdürülüyor acaba?
Bismillahirrahmanirrahim.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın evi bu doğumun tamamen gizli kalması imam tarafından o baskıların sonucunda emredildi ve gizli kaldı. Öbür taraf, yani çok özel dostların dışında hiç kimse İmam Zaman Aleyhisselam'ın dünyaya geldiğinden haberdar olmadılar, olamadılar. O münasebetle o kaynaklar diyor ki İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın çocuğu olmamıştır. Yani Hazreti İmam Zaman Aleyhisselam o ailenin çocuğu değil diye iddiada bulunuyorlar. Bizim kaynaklarımız, bizim Şia kaynakları ve Ehl-i Sünnet'in içinde de biraz onlarla aynı mantıkta, aynı düşüncede, yani o günkü hakim gücün denetiminin dışında olan kaynaklar İmam Zaman Aleyhisselam'ın dünyaya geldiğini o kaynaklar da belirtirler. Belirtirler fakat bunlar genel olarak o gün devlet denetimi altında olan yazarlar diyelim, katipler diyelim, böyle muhaddisler diyelim, tarihçiler diyelim, bunlar İmam Zaman Aleyhisselam'ın dünyaya gelmediği hakkında hemfikir. Ve onu yer yer iddia da ediyorlar ki İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın çocuğu olmamıştır. Olmamıştır ve olmadan ölmüştür. Yani bunlar bu sevinç içindeydiler ki biz artık bu nesli bu şekilde bitirdik. Ta bunların aynı mantığında paralel olarak giden Emevilerin büyüklerinin her şeyi bitirdik. İşte eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ı kaldıramadık tezinden hareketle o mantığın insanları dediler ki biz bu neslin devamını bitirdik artık. Onun için İmam Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi gizli kaldı. Kimse bilemedi. Ve İmam-ı Hasan Askeri Aleyhisselam şehit olduğu zaman bunun Cafer adında bir kardeşi vardı. Cafer-i Kazzab çok yalancı demektir. Onun ortaya kendisini attığı görülmüştür ki imam benim. Çünkü Şia'da bir düşünce vardır ki yeryüzü Allah'ın hüccetinden arı ve uzak kalamaz. Mutlaka Allahu Teala kendi delilini insanlara yol gösterecek olan o rehberi mutlaka vardır. Bu da o sözden hareketle benim dedi. Benim diye piyasaya çıktı. Zaten onu Abbasi halifesi de o gün Abbasilerin o mutemidleri o gün onu destekliyordu işine geldiği için. Çünkü bu ona yaltaklananlardan, onun yanında olanlardan, onunla işbirliği yapanlardan biriydi. Ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın cenaze namazında bütün devlet erkanı, memleket, Samırra'da olan bütün ileri gelenler, herkes toplanmıştır. O sırada İmam Zaman Aleyhisselam dünyadadır artık. Ve Cafer-i Kezzab da cenaze namazını kıldırmak için cenazenin başına geçtiği sırada Allahu Teala'nın o gücü sayesinde İmam Aleyhisselam bir köşeden çıkarak gelir. Herkesin gözünün önünde Cafer-i Kezzab'ı bir kenara vurarak, bir kenara çekerek cenazenin namazını kılıyor. Cenaze namazını kıldıktan sonra işte cenazeyi kaldıracakları sırada İmam Aleyhisselam bu Samırra'da ziyaretine de gidiyoruz. O türbenin yanında biraz şöyle 50-60 adım türbenin girişinden sağ tarafta tabii bakış açısına bağlıdır. Bazen sol tarafta olabilir. Bir kuyu vardır. Serdap denilen yani bodrum denilen oraya girer ve o girdikten sonra bunlar uyanırlar. Hemen peşine takip ederler. Gidip bulamazlar ve bu aşama zaten bu gaybeti sogra ve gaybeti kubra dediğimiz iki aşamanın başlangıcıdır. İmam Aleyhisselam 70 yıl kadar İmam Zaman Aleyhisselam babasının vefatından sonra çok özel 4 tane temsilcisi aracılığı ile dostlarına, takipçilerine, bunu dinleyenlere, anlayanlara, inananlara emir ve mesajlarını göndermiştir. 70 yıldan sonra artık yine o mesajın içerisinde bir önemli hadiseyi de vurgulayarak bütün emirleri vurguladıkları önemlidir. Ama bu İslam ümmetinin artık nasıl hareket edeceğinin genel bir talimatı idi. Buyurmuştur ki bütün müçtehitler benim vekilimdir. Artık ben benimle bundan sonra bu temsilciler arasıyla görüşmek imkanı yoktur. İkinci bir emre kadar. O münasebetle hem Abbasilerin ya da dünyada dinden uzak kalanların zulmünün, haksızlığının, kötülüğünün ne olduğu meydana çıkıyor. Buradaki bu olayla hem de imametin alanının, imametin insanlığa hizmetinin sınırsızlığı meydana çıkıyor ki İmam Aleyhisselam o 70 yıl zarfında bütün dostlarına, bütün isteyenlerine, dinleyenlerine mesajlarını göndermiş, yolunu göndermiş, sorularına cevap vermiş, sıkıntılarını giderilmesine yardımcı olmuş. İnsanları yönlendirmiştir. O 70 yıldan sonra da artık belirlediği o şahsiyetler, meraci dediğimiz, müçtehit dediğimiz yüce insanların İslam ümmetinin önderi ve lideri olduğuna vekil etmiştir. Bu vaziyette İmam Aleyhisselam'ın gelişi ve o gün çekilenler biraz daha iyi incelenirse imamet güzel anlaşılmalı. İmamet iyi anlaşılmalı. İmametin bütün boyutlarını Kur'an-ı Kerim ile birlikte, peygamberin sözleriyle beraber imametin görevleri, vazifeleri ve imametin misyonu çok iyi kavranılmalı, çok iyi anlamalı, anlatılmalı, anlaşılmalı, okunmalıdır. Ki İmam Zaman Aleyhisselam daha iyi tanınsın, anlaşılsın. Onun için Allah-u Teala'dan niyaz ediyoruz, Allah-u Teala'dan istiyoruz. İmam Aleyhisselam'ın gelişinin çabuk olmasını, İmam Aleyhisselam'ın gelerek bu dünyaya hakikaten gerçek adaletin nasıl olduğunu göstermesini, kendi merhametiyle, güzelliğiyle çabuklaştırsın ve İmam Aleyhisselam'ın gelmesiyle bütün müminlerin sevinmesine bir ortam hazırlasın. İmam Aleyhisselam'ın varlığı elbette mümin olanların, gerçekten inananların en mükemmel tesellisidir. Bu haksızlıkların, yanlışlıkların, adaletsizliklerin, dünyada olan bu çirkinliklerin karşısında ki memleketin, dünyanın her yerinde emperyalizm ve emperyalizme paralel olarak kapitalizmin emperyal görüşleri, görüyorsunuz ki dünyada en korkunç adaletsizliği zirveye çıkarmıştır. Onun için İmam Aleyhisselam'ın gelmesine hepimizin, bütün insanlığın ihtiyacı vardır. Allah-u Teala merhametiyle gelişini çabuklaştırsın ve müminlere, inananlara onun hürmetine yardımcı olsun. Bizleri de onun yolunda, onun izinde, babalarının izinde, kıyamette de onların şefaatinde olan o hakiki müminler sınıfında saysın.
Amin.
Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinizde olsun.
Çok teşekkür ederim Hüseyin Hocam, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil hocamızla konuştuk röportajımızda. Bugünkü sohbetimizde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başlaması konusu etrafında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ve Dünya Görme Engelliler Konseyi'nin 1950 yılında Beyaz Baston Kanunu'nu ele aldıkları ortak oturumda her yıl 15 Ekim gününü Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü veya Görme Engelliler Güvenlik Günü ilan ettiler.
Bugünün Beyaz Baston Günü olarak adlandırılması, toplumun bu kesiminin sorunlarını hatırlamak ve görme nimetini korumanın stratejik önemini ve görme engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu altyapılarını ve imkanların geliştirilmesini gözden geçirmek ve sağlık durumlarını daha da gözetlemek için iyi bir fırsattır. Bugün 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü. Bu özel gün dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Gerekli tüm düzeltmelerden sonra iyi gören gözündeki görme keskinliği 20/200 ya da daha az ve görme alanı 20 dereceden az olan kişilere kör, görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan kişilere az gören denilmektedir. Körlük hem genetik olarak hem de farklı sebeplerden ötürü meydana gelebilir. Körlüğün sebebi sosyal ve coğrafi şartlara bağlı olabilir.
Genelde gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde körlüğün sebepleri birbirinden farklıdır. Körlük veya görme duyusunda bozuklukların %90 kadarı yoksul veya çok yoksul toplumlarda meydana gelir. Bu toplumlarda bu oranın bu denli yüksek olması katarakt, göz tembelliği ve çocuklarda bazı göz hastalıklarının yaygın olması yüzündendir. Katarakt dünya genelinde körlüğe yol açan yaygın bir etkendir. Oysa bu hastalık düşük bir bedelle ve ameliyatla tedavi edilebilir.
Dünyada gözleri göremeyen insanların yaklaşık %50 kadarı katarakt hastalığından acı çekiyor. Oysa bu hastalığın ameliyatı dünyanın en ucuz 5 ameliyatından biridir. Ancak ne var ki gelişmekte olan yoksul ülkelerin en uzak köşelerinde insanlar göz hastalıkları kendilerine ulaşamadı ve ameliyatın bedelini karşılayamadığı için kör olmaya mahkum oluyor ve katarakt da körlüğün en önemli etkeni olarak insanları bu nimetten mahrum etmeye devam ediyor. Gelişmiş ülkelerde insanların kör olma durumu daha çok yaşlanmalarından kaynaklanıyor.
Verilere göre 1975 yılında dünya genelinde 28 milyon kör insan yaşıyordu. Gerçi tıp biliminin önemli ilerlemesiyle beraber bu sayının azalması bekleniyordu. Ama yine de görme duyusunda bozukluklar sağlık alanında en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi raporuna göre körlük hala dünya genelinde yaygın bir hastalıktır ve hali hazırda 285 milyon kişi bu durumdan acı çekmekte. Bu sayıdan 39 milyonu tamamen kör ve geriye kalanı az gören insanlardır. Maalesef 285 milyonun 19 milyonu kör ve az gören çocuklardan oluşuyor. Kadınlar ise %54 oranı ile sayıları erkeklere kıyasla daha fazla olduğu anlaşılıyor.
Dünyanın 30'u aşkın ülkesinde önlenebilir körlük hastalığı ile mücadele eden Sight Saver, Hayır Kurumu ise katarak gibi hastalıkların arttığını ve 2050 yılına kadar dünyada kör insan sayısı 115 milyona yükseleceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Bu sorun en çok Güney Asya, Doğu Asya, Güneydoğu Asya ve kıtanın diğer bölgeleri ayrıca Afrika kıtasının üzerinde görülüyor.
Günümüzde dünya genelinde sayıları oldukça fazla olan ve görme engelli tabir edilen bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve haklarına uymak kesin ve kaçınılmaz bir durumdur. Nitekim beyaz baston tabirinin kullanılması ve beyaz baston yasasının onaylanması da bu insanların haklarına riayet etme yönünde atılan ilk adım olmuştur. Gerçi baston yüzyıllardır görme engelli insanların kullandığı yardımcı bir alettir. Ancak beyaz bastonun günümüz şekliyle kullanılması ve görme engelli insanların bağımsızlığının simgesi haline gelmesi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yaygınlaştı.
1921 yılında bir kazada gözlerini kaybeden İngiliz fotoğraf sanatçısı James Biggs, evinin bulunduğu çevredeki trafik yoğunluğundan tedirgin olduğu ve sürücüler tarafından daha net görülebilmek için bastonunu beyaza boyadı. Daha sonra Amerikalı iki araştırmacısı beyaz baston yasasını yazdılar. Bu yasa görme engelli insanlarda medeni toplumun birer üyesi olduğunu ve belli sosyal haklara sahip olduğunu ve onlara acımak yerine haklarına uymak gerektiğini ortaya koydu.
Aslında beyaz baston yasasının onaylanması görme engelli insanların haklarına riayet edilmesinin başlangıcı oldu. Bu kanuna göre görme engelli insanlar toplumda yaygın olan her türlü refah şartları ve imkanlarından yararlanma hakkına sahiptir. Görme engelli insanlar kaldırımları, caddeleri, otobanları, uçak, tren, otobüs, özel araç, gemi gibi toplu taşıma araçlarını, otel, kamu alanları, eğlence merkezleri ve dini mekanlarından yararlanma hakkına sahiptir.
Beyaz baston kanununa göre taşıtların şoförleri trafikte beyaz baston kullananlara riayet etmeleri gerekir. Devletler bu kanun çerçevesinde görme engellileri kamu işlerine katılmaya ve onları işe almakla yükümlüdür. Buna göre beyaz baston kanunu topluma göre engelli insanlardan yeni bir imaj sundu ve görme engellilerden de kendi çıkarlarını savunma uğruna bu kanunun İçerinde haberdar olmaları gerektiği söylenebilir.
Gerçekte beyaz baston görme engelli insanların bağımsızlık bayrağı niteliğindedir. Kuşkusuz bu değerli alet toplumda görme engellilerin yaşadığı ortamlarda fiziki yetersizlikler ve engeller asgari seviyeye indirildiği veya tamamen ortadan kaldırdığı zaman daha da etkili olur. Dolayısıyla görme engellilerin duygusal meselelerini göz önünde bulundurmanın yanında ortamda rahat dolaşmaları için de gereken zemini ve imkanları hazırlamak şarttır.
Gerçi günümüzde birçok ülkede görme engelli insanların haklarına riayet etme konusunda birçok ilerleme kaydedildiği gözleniyor. Ama yine de başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere birçok ülkede hala görme engellilerin en ilkel haklarına uyulmadığı anlaşılıyor. Oysa beyaz baston kanununa göre kentlerin yapısı, tüm insanların hangi durumda olursa olsunlar, içinde rahatlıkla dolaşmaları ve mevcut imkanlarından yararlanabilecekleri şekilde olmalıdır. Yani görme engelli insan evinden çıkıp geri döndüğü ana kadar tam güvenlik içinde işlerini yapabilmelidir.
Öte yandan görme engelli insanların da ailesi olmalı ve herhangi bir meslekte çalışarak ve insani kerameti korunarak ailesinin geçimini temin etmelidir. Bu arada görme engellilerin eğitimde en üst seviyelere kadar yararlanabilmeleri de devletlerin üzerinde durmaları gereken konulardan biri olduğu belirtilmelidir.
Bu bağlamda önemli olan nokta görme engellilerin kendi yeteneklerine inanmaları ve bu engele rağmen büyük başarılara imza atabileceklerini bilmeleri gerektiğidir. Bu bilincin yanı sıra devletler görme engellilerin yeteneklerine geliştirmeleri için gereken zemini ve imkanları tedarik görmeleri
ve toplumda bu hedefe ulaşılması için ciddi bir şekilde destek vermesi kaçınılmazdır. Gerçekte görme engelli insanların yeteneklerini geliştirmek ve onlara eşit imkanlar tanımakla yaşadıkları dünyayı daha güzel hale gelebilir. Bu yıl bazı kurumların Beyaz Baston Günü için önerdikleri slogan da bu yöndedir. Kuşkusuz görme engelliler için ideal şartları oluşturmak, bu insanların sağlığına hizmet etmenin yanında gizli yeteneklerini de gün yüzüne çıkaracağı kesindir.
Ve son olarak tarihte görme nimetinden mahrum olan ama yine de ilim ve ahlak alanlarından yüksek derecelere nail olan büyük insanların örnekleri de doludur. Helen Keller, Louis Braille, Ebulala Muarri, Taha Hüseyin ve merhum Doktor Muhammed Hazaeli yaşadıkları çağın tüm kısıtlamalarına rağmen bu alanda büyük başarılara imza atan ve adını tarihte kayda geçiren bu insanlardan bazılarıdır. Kuşkusuz bugün yine dünyamız görme engelli insanların arasında bunun gibi büyük insanlara şahit olabilir. O zaman gelin görme engelli insanların haklarına saygı göstermeyi düşünelim. Dünya Beyaz Baston Günü bu konuda düşünmek üzere en iyi fırsat sayılır.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.edib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 84. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpaze kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Son bölümlerde sinirsel hasarlar ile ilgili konuşmuştuk. Şimdi de omurga, omurilik hastalıkları ile ilgili konuşacağız. Bugünkü bölümde ise boyun eklemlerinin gıcırdamaları, damarın damar üstüne binmesi ve kas gerilimleri ile ilgili konuşacağız.
Kas gerilme ve damarın damar üstüne binmesi sonucu oluşan boyun ağrısı çok can sıkıcıdır. Bu sorunların çoğunun tedavisi çok kolaydır ve ciddi bir komplikasyon olmadıkça ameliyat gerektirmez. Gerilme, bir bağın gerildiğinde veya yırtıldığında meydana geliyor. Damarların damar üstüne binmesi ise kasta bir boşluk oluştuğu bir durumdur.
Kaslar ve bağlar omurganın sabit kalmasına yardımcı olur. Bağlar veya ligamentlerin kemikleri birbirine bağlayan lifli bantlar olduğu ve tendonların kasları kemiğe bağlayan bağlayıcı unsurlar olduğu söylenmelidir. Bunlardan herhangi birinin hasar görmesi stabilite kaybına ve nihayetinde daha ciddi ve ek hasara yol açar. Gerilme ve damarın damar üstüne binmesinden kaynaklanan boyun ağrıları daha ciddi bir rahatsızlığın ve sorunun işareti de olabilir. Bu nedenle hastalığınızın doğru teşhisi ve tedavisi için bir uzmana görünmeniz çok önemlidir.
Boynun kas gerilmeleri ve damarlarında damar üstüne binmesi, boynun aşure kullanımı veya travma nedeniyle bağların zarar görmesinin sonucudur. Whiplash veya kamçı yaralanması genellikle hiperekstansiyon ve hiperfleksiyon yaralanması olarak adlandırılan yaygın bir damar binmesi türüdür. Damarların damar üstüne binmesi ise boyun veya bağların da aşure kullanımından kaynaklanan tendon veya kas yaralanmasıdır. Telefonu kulak ve omuza yakın tutmaktan kaynaklanan kas ağrısı damar binmesinin örneğidir.
Kamçı yaralanması özellikle araba kazalarında meydana gelen bir boyun gerilmesi örneğidir. Bir kişinin boynu büyük bir baskı ve basınçla aniden ileri geri hareket ettiğinde ve bağlar ve kaslar da dahil olmak üzere boynun yumuşak dokuları normal hareket aralıklarının ötesinde gerildiğinde ve hasar gördüğünde bir kamçı yaralanması meydana gelir. Düşmek, fiziksel aktiviteden önce ısınmamak, kafa travmaları, bazı egzersizler ve yanlış duruşta boyun gerilmesine ve burkulmalarına neden olabilir. Bunlardan herhangi birini yaşarsanız ve ardından boyun ağrısı veya hareketsizlik yaparsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza görünün. Belirtileri görmezden gelmek ve sorunun kendi kendine geçeceğini ummak işe yaramayacaktır.
Boynun gerilmesi ve burkulması şiddetli ağrı, kramp ve şişlik gibi belirti ve semptomlara sahiptir. Boyunda kamçı yaralanması, baş ağrısı, baş dönmesi ve çene ağrısı gibi semptomlara neden olabilir. Ağrı veya sızıntılar, kramp, lokal şişlik, kas spazmları omuzlarınızda veya sırtınızda ve kollarınızda hassasiyet ve baş dönmesi, baş ağrısı, ve kulaklarınızda çınlama varsa doktorunuza mutlaka görünmelisiniz.
Boyun omurganın hassas bir bölgesi olduğu için hastalığın doğru teşhisi çok önemlidir. Doktorunuz tepkilerinizi izleyebilir ve anestezi, halsizlik ve beyin hasarı belirtilerini değerlendirebilir. Teşhisi doğrulamak ve diğer ihtimallerden kurtulmak için röntgen veya bilgisayarlı taramalar çektirilebilir. Elektromiyografi bazen kas problemlerini bulmak için faydalı olabilir. Doktorunuz diğer teşhis yöntemlerini de kullanabilir. Bunlar boyun hareketliliğini ölçmek için boyun hareket aralığının ölçülmesini, iltihaplanma veya kas spazmını teşhis etmek için kalp atışı hızını arttırmayı, duygusal ve motor testleri yapan nörolojik bir muayeneyi veya herhangi bir uyuşturma sürecini de içerir.
İlk etapta doktor tedavi için dinlenmeyi önerir. Boyun gerginliği ve burkulma semptomlarının çoğu 4 ila 6 hafta sonra kaybolur. Ancak şiddetli boyun gerilmesinin tamamen iyileşmesi daha uzun sürebilir. Soğuk ve sıcak kese uygulamak, semptomları iyileştirmek için kullanılan başka bir tedavidir. Boyundaki ağrı, iltihaplanma ve krampları gidermek için kısa sürede kas gevşetici ve non-steroid anti-inflamatör ilaçlar kullanımı da reçete edilebilir. Boyun gerilmesi ve burkulmasının cerrahi olmayan tedavisi genellikle birkaç haftalık kısa bir süre boyunca tıbbi bir boyunluk takmayı içerir.
Diğer tedaviler arasında fizik tedavi, manuel terapi, masaj terapisi, soğuk lazer tedavisi, fonksiyonel manyetik stimülasyon, elektriksel sinir stimülasyonu, ultrason, akupunktur ve mikrovasküler tedavileri yer alır. Mikrovasküler tedavi yönteminde boyun ağrısı ve burkulma nedeniyle hasar görmüş boyun dokusunu onarmak ve boyun ağrısını etkin bir şekilde tedavi etmek için elektromanyetik dalgalar kullanılır. Bu elektromanyetik dalgalar kılcal damar oluşumunu uyarır, kan akışını arttırır ve boyunun hasarlı dokularına oksijen vererek bölgedeki hasarlı dokuyu uyarır ve onarır.
Boyun eklemenin gıcırdaması veya boyun kreptisi, boynun yaşayabileceği başka bir komplikasyondur ve boyun hareket ettiğinde oluşan bir çatlak veya kırılma sesi gibi herhangi bir ses veya hissi ifade eder. Gıcırdama vücudun hareket edebilen tüm eklemlerinde oluşabilir ancak boyundaki eklem sayısı çok fazla olduğundan dolayı bu bölgede daha fazla yaşanır. Bu sese ağrı ve boyun hareketleri kısıtlamaları da eşlik eder ve genellikle de her boyun hareketinde tekrarlanır.
Eklemlerde iki kemiğin birleştiği bölgede bu bölgeyi saran sinovial sıvı basıncındaki değişiklikler boyun kramplarının nedenlerinden biridir. Boynunuzu kırdığınızda gerilmiş boyun eklem kapsülü oksijen, nitrojen ve karbondioksit salmaktadır. Bu gazların salınması havada kabarcıkların oluşmasına neden olur. Bu kabarcıklar üst üste gelerek boyun hareket ederken duyulabilecek bir ses çıkmasına neden olur. Boyun gıcırdamasında rol oynayabilecek diğer faktörler arasında kemikler veya kaslar veya diğer tendonlar üzerinde hareket eden tendon hareketlerinin veya bağların hareketlerine değinmek mümkün. Daha az yaygın bir neden olsa da bazen boyundan gelen sesler kemiklerin üst üste sürtülmesinden kaynaklanabilir. Kemikler arasındaki kıkırdak aşındığında kemikler birbirine sürtünür. Bu duruma boyun osteoartriti denir.
Bağların hızlı ve ani gerilmesi de boyun gıcırdamasına neden olabilir. Bu baskı ise genellikle şiddetli kas aşınmasından kaynaklanır. Boyun eklemlerinin yapışması, bazen başın hareket etmesi ve dönmesi nedeniyle boyunda gürültüye neden olur. Aslında bu ses bir tür sürtünme sesidir. Diskin omurlar arasındaki çıkıntı yapması, hızlı hareketler sırasında İki omurun üst üste gelmesi yıpranmaya neden olur. Ayrıca iki omurun üst üste kaydığı omurun eklemli kısımları eklemlerin yeterince esnek olmadığı durumlarda belirli koşullar altında ses üretir. Genel olarak boyun ekleminin gıcırdaması kişide özel bir problem oluşturmaz. Ancak bu sese ayağın ağırması veya şişmesi, kaza ve yaralanma, boyunda kalıcı ve sık gıcırdamalar, yakın zamanda ameliyat yarasının da olması eşlik ediyorsa kişinin mutlaka doktora görünmesi gerekiyor.
Ne yazık ki bazıları boyunlarını çıtlatarak buna benzer sorunlardan geçici olarak kurtulmak istiyorlar. Ancak boyun eklemlerinin veya vücuttaki herhangi bir sinovial eklemin sık sık çatlatılması kişinin boynunda osteoartrit gelişme riskini nadir durumlarda arttırabilir. Bunun yanı sıra tendonların gevşemesi gibi başka yan etkileri de olabilir. Bu durum çok nadir olmakla birlikte bazen ameliyat sırasında omurganın manipülasyonu sonrası omurlardaki atar damarların yırtılmasına felce neden olduğu bildirilmektedir.
Boyun gıcırdaması tedavisinde ilaçla kullanılır. Medikal yastık ve boyunluklar kullanılır. Masaj ve omurga terapi uygulanır. Fizik terapi ve akupunktura başvurulur. Ayrıca komplikasyonun ciddiyetine ve hastanın durumuna bağlı olarak doktor egzersiz de önerebilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 84. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve bakir bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici yönlere sahiptir.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından batıdaki dağları ve hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı büyülüyor.
Bugün sizleri İran'da çöl ortasındaki Ezmeygan Cenneti ile tanıştıracağız.
İran topraklarının bir parçasında ve çölün ortasında deniz seviyesinden rakımı 1000 metre olan ve çöl turizminin en güzel ve ilginç merkezlerinden biri olan Ezmeygan adında bir köy vardır. Ezmeygan, Tebes kentinin kuzeydoğusu ve dağlık bir bölgede bulunuyor. Yemyeşil hurma tarlaları, sürekli akan ırmakları ve çeltik tarlaları bu köyü çöl ortasında adeta bir cennete çeviriyor. Burası her ziyaretçi için İran'ın kuzey ve güney havasını aynı zamanda çağrıştırıyor. Gelin hep birlikte Ezmeygan köyünü gezelim.
Güney Horasan'ın Batı Çöl Bölgesi'nin hayret verici yönlerinden biri Tebes kentinin yakınlarındaki Ezmeygan köyüdür. Bu köy Tebes kentinin merkezi kesiminden 40 kilometre doğusunda yer alıyor ve her şeyden çok da hurma ve çeltik birlikteliği ile tanınır. Ender görünen bir olay ve tamamen iki farklı iklimde yetişen iki besin. Hurma kuru, sıcak, yakıcı güneş ve pirinç ise bol sulu ve nemli iklimin sembolü olan bitkilerdir. Burada yeşil çeltik tarlalarının hurma ağaçları yanında bulunması ise dünyanın çok ender rastlanan güzel manzaralarından biridir.
Ezmeygan köyünün alçak bir vadide yer alması ve vadinin de başından sonuna kadar suyun bol olması, köyün İran'ın kuru ve sıcak coğrafyasından uzaklaşmasına ve ayrıca tarlaların yüz ölçümüne göre suyun bolca olması çeltik ekimi için elverişli olmasına sebep olmuştur.
Ezmeyan hurma ve pirincin yan yana yetişebilen tek yerdir. Buranın hoş kokulu ve birinci sınıf pirincin adı ise çempa'dır. Çempa pirincini pazarda çok zor bulursunuz, zira ürünün büyük bir bölümü köyün sakinlerinden tarafından tüketilir. Eğer bölgeye gider ve köy ahalisine veya pansiyonlarda misafir olursanız, bu hoş kokulu ve bir o kadar da lezzetli pirinçten yapılan pilavı afiyetle yiyebilirsiniz.
Köyün hurma ağaçları yaban ve kendiliğinden yeşeren ağaçlardır. Bu yüzden sıralar halinde değil, daha çok dörtlü veya beşli gruplar şeklinde yan yana yeşermişlerdir. Hurma ağaçların aralarındaki arsalar bölgenin eğimini azaltmak için merdivenler haline getirilmiştir ve bu da çeltik ekimi için güzel bir alan oluşturmuştur. Köyün hurması da İran'ın en kaliteli ve güzel hurmalarındandır.
Burada hurma ve pirince ilaveten çok farklı bitkiler de yetişiyor. Köyün çiçek bahçeleri buranın en önemli gezilecek yerlerindendir. Özellikle nergis tarlalarındaki çiçekler yüksek bir kaliteye sahiptir. Boyu bazen 20 metreye ulaşan dağ incir ağaçları da bölgede yaban olarak yetişen ağaçlardandır. Ezmeykan köyünde 300 yıllık bir incir ağacının bulunması da doğa severlere bu bölgeye çeken bir diğer doğa cazibesidir. Bunlar ilaveten yan yana dizilen kayısı, elma, portakal, mandalina, turunç, üzüm, hurma, erik, şeftali, beyaz nektarin, armut, ceviz ve badem gibi çeşitli meyve bahçeleri ise doğa severlerin Ezmeygan köyüne gittikleri her zaman ellere boş dönmemesine sebep oluyor.
Meyve bahçeleri ve çeltik tarlaları arasından yaklaşık 30 dakika yürüyüşün ardından güzel bir geçide ulaşılır. Her taraftan akan ırmaklar havaya tazelik ve nem kazandırırken, geçidin etrafındaki hurma ağaçları ise bölgenin güzelliğine ihtişam katıyor. Geçidin etrafında bir yemyeşil sazlığın bulunması ise ortamı daha da güzelleştiriyor. Büyük bir coşku ile şelaleden akan duru su, gölde huzur bulurken ruhunuzu cilalıyor ve gölde yüzen küçük balıklar ise size hayat ve yaşamı hatırlatıyor. Burada sanki doğanın tüm güzellikleri bir araya toplanmıştır. Dağlar ve kayalardaki ihtişam, hurma ağaçlarındaki gurur, duru ırmaklardaki sadakat, sazlıklarda tazelik ve balıklardaki yaşam ruhu ise ilginç bir şekilde birbirine karışarak birlikte yorulmuştur.
Buradaki nehirde bulunan balık kangal balık türündendir. Bu balıkların en önemli özelliği protein besini yetersizliği sebebiyle insanlara yaklaşması ve cilt ve ten üzerindeki ölü deri parçalarını ve çeşitli genetik cilt hastalığını kemirmeleridir. Bu yüzden dünyanın birçok yerinde cilt temizliği için bu balıklar kullanılır. Tabii ki Ezmeygan köyünde bunun için bolca para harcamanıza gerek yoktur. Sadece bir süreliğinde ayaklarınızı köyün nehrinin içine sokmanız yeterli. Balıklar hemen ayaklarınızın çevresinde toplanır ve cildinizi temizlerler.
Ezmeygan köyün çağlayan suları gelin tahtı anlamında olan Tahta Arus bölgesine ulaşır. Tahta Arus köyün en güzel yönlerinden bir diğeridir ve görmeye değer bir yerdir. Beyaz büyük bir taş parçası suyun içinde bulunuyor ve su her iki tarafından akıp gitmekte. Taşın beyaz olması ve iki tarafından suyun akması ise yöre halkının buraya Tahta Arus denilmesine sebep oluyor. Ezmeygan köyünde Tahta Arus beyaz taşın üzerine oturun ve akan suyun sesinden zevk alın.
Köyün sahip olduğu havaya göre yılın her mevsiminde bu küçük cennete gidilebilir. Bahar aylarında turunç çiçeklerinin kokusu ve diğer ağaçların çiçekleri yaz aylarında çeltik tarlalara görülmeye değerlidir. Tabii ki sonbahar ve kış aylarında ise çöl gezileri tutkunları çölün tadını bolca çıkarabilirler.
Değerli dinleyiciler, bugün İran'ın doğa harikalarından bir diğeri olan Ezmigan Köyü'nü kısaca sizlere tanıtmaya çalıştık.
Programımızın sonunda turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi, ayrıca yayınlarımızı da www.parsude.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0090.